Ayrım 11.
Yalnızca aşktan değil, dünyadan, ülkeden, tarihten, devrimden söz ederdik. Kitap, dergi, kaynak peşinde nasıl koşturduğumuzu, nasıl bıkıp usanmadan okuduğumuzu, araştırdığımızı, tartıştığımızı hatırlıyor musun? Aylarca Çin devrimi ile Afrika'daki ulusal hareketleri incelemiştik. Çünkü büyük bir tutku ve inançla doğrunun peşindeydik. Devrime götürecek doğru yolu arıyorduk. Eylemin teoremiyle desteklenmesi gerektiğine yürekten iman etmiştik ve basma kalıp reçetelerden nefret ediyorduk. Sence o zamanlar devrimin yakın olduğuna gerçekten de inanır mıydık? Bugünden yarına değil ama hatırlasana, biz görmesek bile çocuklarımız, olmadı torunlarımız göreceklerdik, buna inanırdık. Devrimi yakınlaştırmanın bir çeşit kutsal görev olduğuna, hatta belki seçilmişler olduğumuza da. Hep bilimden söz etsek de sanırım mümindik, dindardık. Devrim dininin müritleriydik. Ve canım güzeldik, insandık, umutluyduk. Önemli olan da buydu ya şimdi. Duvar yıkıldığında oradaydım Berlin'de. Önce şaşkınlık, sonra kuşku, sonra korku, sonra çözülme. Sizler burada uzaktan izlediniz. Ben, biz içindeydik. Teslim olan Bükreş'i gördüm. Moskova'yı, Prag'ı gördüm. Çözülmeyi, dağılmayı, çöküşü yaşadım. Çöken sistemin bütün yanlışları, suçları, cinayetleri üstümüze yükleniyordu. Bir zamanlar onur ve gururla taşıdığımız kimliklerimizden utanç duymamız için her şey yapılıyordu. Sonra inkar fırtınası başladı. İnsanlar, insanlarımız, o güne kadar savunup inandıkları, uğruna yaşayıp uğruna ölümü göze aldıkları ne varsa hepsini inkar etmeye başladılar. Sorgulamaya bile gerek görmeden, kimliklerini yok ederek, adeta intihar eder gibi, tüm doğrularına yanlış dediler. Ve bunu ne kadar acımasız, ne kadar acıtarak yaparlarsa, kendilerini o kadar arınmış hissettiler. Belki sorman bile gerekmiyor ama ya sen? Sen inkar edemezdin. Ben nasıl dönemezsem, sen de dönemezdin. Dönmek tam nedir bilmiyorum. Karşı safta yer almaksa hayır, bunu yapamazdım. Ahlaki açıdan falan değil, karşı safın daha namussuz, daha acımasız, daha çirkin olduğunu bildiğim için. İlk zamanlar dayanamayacağımı sandım. İnsanın etik tutarlılığının intiharı gerektirdiğini düşündüm. Her şeyin bulanık, belirsiz olduğu ilk günler geçince, özellikle Doğu Almanya'da bir intihar dalgası yaşandı. Daha sonra Batı'ya da sıçradı. Tanıdığım yaşlı bir Alman komünist işçi vardı. Onu hiç unutmuyorum. Kendini çöp öğüten makinalardan birine attı. İnanılır gibi değil ama yaptı bunu. Bir cinnet anındaydı kuşkusuz. Ama biçimi ne olursa olsun, o da benim gibi intiharın tutarlılık olduğunu düşünmüştü. Çevremde dostlarım, yoldaşlarım, partili arkadaşlarım bir bir teslim oluyorlardı. Bir zamanlar gururla, bir üstünlük ve namus belgesi gibi taşınan rozetler, bayraklar, parti üyelikleri, İnancımızın tüm simgeleri parçalanıyor, çiğneniyor, saklanıyordu. Burada bu kadar sert ve vahşi olmadı. Çözülme daha ağır, daha sinsi bir süreç izledi. Bir yanda dönenler, öte yanda dünyada hiçbir şey olmamışçasına, ne eylem ne de söylemde virgül bile değiştirmeden devam edenler, orta yerde de benim gibi şaşkınlar. Önce toprağın ayağımın altından kaydığı duygusuna kapıldım. Ya da ne bileyim, kendimi bir anda hiç tanımadığım bir başka dünyada, mesela farklı yaratıkların yaşadığı uzak bir gezegende bulmak gibi bir duygu. Sonra sorgulamaya başladım. Yanlışları fark edebilmek için yenilgi mi gerekiyor acaba? Sakın bana yanlış olduğunu söyleme. Bugün seni beklerken en çok bundan korktum. Sakın yanlıştı deme. Yanlış ya da doğru nedir? Artık eski kesinlikle bilmiyorum. Ama ütopyamız güzeldi, namusluydu, hayatımız onunla anlamlıydı, demek ki doğruydu. Sözünü etmek istediğim yanlışlar daha farklı şeyler. Amacım doğruluğu ve yüceliğin araçları haklı kıldığına inanmak gibi mesela. Artık güzel ve iyi bir amaca kötü araçlarla varılamayacağını biliyorum. Sonra tarihin zorlamayla, iradi olarak değiştirilemeyeceğini, yüzlerce yıla yayılması gereken bir sürecin birkaç on yılda tamamlanamayacağını, tarihin gelişme yönünün mutlak ve kaderci bir şekilde insanlığın kurtuluşuna doğru olması gerekmediğini, zaten insanlığın kurtuluşunun, ütopyanın sonu anlamına geldiği için mümkün olamayacağını, daha bunun gibi bir sürü şey. Neredesin? Nerede duruyorsun onu söyle bana. Değişmediğini söyle. Seni eskisi kadar çok sevebilmek istiyorum. Bir de daha önemlisi, kocamın ölümünün bir hiç uğruna olmadığına, anlamlı olduğuna hala inanmak istiyorum. Hiçbir yerde değilim. Ütopya hiçbir yer demektir, hatırla. İlk günlerde çok acı çekmiştim. Şimdi vardığım noktada, olup bitenler sanki benim kişisel sorunum değil de, insanlığın ve tarihin sorunu gibi geliyor bana. Eskiden siyasal boyutta sorular sorarken, şimdi sorularım felsefi alanda yoğunlaşıyor. Daha doğrusu, eskiden kendimi, kendimizi, her şeye, tarihe, topluma müdahale edebilecek güçte görürken, şimdi seyirciyim ve bu bana acı veriyor. Onu işkencede öldürdüler, duymuşsundur. Örgütü ya da ne bileyim ben, arkadaşlarını ele vermemek için direnmiş, konuşmamıştı herhalde. Sence boş yere mi öldü? Ölümü anlamsız mıydı? Aksine, inandığı insani değerler uğruna ve kendisiyle barışık öldüğü için anlamlıydı. Kocamı hepimiz, hatta karşıt siyasal hareketlerde olanlarımız bile bu yanıyla direnci, tutarlılığı, özverisi için severdik. Gruplar, örgütler, çizgiler üstü bir yeri vardı. Çağımızın kahramanlarından biriydi bence. Kahramanların ölümü anlamsız olamaz. Ben onu her yanıyla sevmiştim. İnsan yanıyla, değerleriyle, tutarlılığıyla, hayalleriyle her yanıyla. Şimdi de çözülmediği için, inkar etmediği ve nasıl yaşadıysa öyle öldüğü için seviyorum. Bunlar artık beş para etmeyen, unutulmuş değerler biliyorum. Bir başka çağın, bir başka dünyanın değerleri. Çocuklarımızın bile paylaşmadığı, nostaljik takılma deyip geçtikleri değerler. Kızımı hiç sormadın, kızım büyüdü, babasına benziyor. Onun gibi dirençli, inatçı ama bambaşka dünyalarda. Babasının ölümünden sonra ondan hiç söz etmedi. Başkalarının söz etmesinden, hatırlatmasından da hoşlanmadı. Büyüyüp her şeyi anladığı zaman da tepki vermedi, anlamaya, fazlasını bilmeye çalışmadı. Babayı yok saydı. Onun uğruna öldüğü düşünceleri, değerleri de. Birazdan gelir görürsün. Müzikle ilgileniyor, arkadaşlarıyla geziyor. Yazları çevrecilerle koyları, ormanları temizlemeye gidiyor. Reklamcı ya da moda desinatörü olmayı hedefliyor. Sesi artık kederli değil, kırık ve öfkeli. Kendine bir içki daha dolduruyor. Yapayalnızım diye sürdürüyor. Bilemeyeceğin, düşünemeyeceğin kadar yalnızım. Kocam öldüğü, kızım başka alemlerde olduğu, dostlarla, arkadaşlarla yollarımız bir ayrıldığı ya da sen uzaklarda olduğun için değil. Hani demin bir şey söyledin. Toprak ayaklarımın altından kaydı gibi bir söz. Toprak, üstünde bildiğim, tanıdığım her şeyi de birlikte götürerek ayaklarımın altından kayıp gitti. Yıllarca uzaklarda kaldın. Sürgünün ne demek olduğunu biliyorsun. Ben de kendimi sürgünde hissediyorum. Üstelik dönebileceğim hiçbir yer yok. Kederimizi fazla abartmayalım ama haklısın. Hiçbirimizin dönebileceği bir yer yok. Yeniden başlamak için de artık çok geç. Yaşlanmak denilen şey bu olsa gerek. Hiç değilse senin öğrencilerin var. Bir süre yurt dışında kaldıktan sonra yeniden üniversiteye döndüğünü duydum. Orada genç insanlara bir şeyler aktarabilirsin. Onlardan bir şeyler alabilirsin. Çok içtiği zamanlar olduğu gibi gözleri çakmak çakmak gülüyor. Bildiğim şeyler artık para etmiyor. İnsanlığın bize en heyecanlı macera romanlarından daha muhteşem gelen serüveninin artık en küçük bir piyasa değeri yok. Paraya dönüştürülemeyen, piyasa değeri olmayan bilgiler de artık çöp sayılıyor. Bizler neleri bilmekle övünürdük? Bir zamanlar ders verdiğim amfiler neden dolardı? İnsanlar neden Marksist düşünce tarihi, sosyal bilimlerde yöntem ya da benzeri konuları öğrenmek isterlerdi? Dünyayı ve toplumu değiştirmek için değil miydi? Şimdi bütün bunlara menopoza girmiş yalnız ve aksi bir profesör kadının hezeyanları olarak bakılıyor. Seçmeli ders açıyorsun, 3 kişi, bilemedim 5 kişi geliyor. Öteki amfide para ya da reklamcılık, halkla ilişkiler dersleri var. Benim kızım dahil bütün çocuklar oradalar. İnandığım, bildiğim hiçbir şeyin en küçük bir geçerliliği yok artık. Yani şairin mısralarıyla, madem ki bir defa mağlubuz, netsek, neylesek zahit. Yaşlı ve anlamsız bir profesörüm ben. İşte hepsi bu kadar. Yeni bir dünya kurulacak. Bizim hiç anlayamayacağımız, hiç uyum gösteremeyeceğimiz bir dünya. Çocuklarımız bile o dünyaya doğru giden yolda sadece bir geçiş kuşağı olacaklar. Belki onlar da acı çekecek. Sonra başka şeyler olacak. Belki güzel, belki de çok kötü şeyler. Belki yeryüzü kendi külleri içinde boğulacak, belki cennete dönüşecek. Eskiden belki demezdik. Mutlak doğrularımız vardı, onlarla rahat ederdik. Şimdi açık denizde, fırtınanın ortasında pusulasız kalmış acemi denizciler gibiyiz. Sen döndüğün zaman umutlanmıştım. Eski günlere dönebileceğimizi sanmıştım. Şimdi bu umudun da boş olduğunu biliyorum. Yanlış anlama. Dönmüş olman, varlığın yine de çok güzel. Ama sen, ben, dostluğumuz, bizi birbirimize bağlayan bağlar bir bütünün parçasıydı. Artık o bütün yok. Kanepe, yüzü değişmiş de olsa, alışık oldukları eski kanepe. Kuru yemiş ve çikolata da eksik değil. Kanyak kadehleri bile aynı. Yine ayaklarını altlarına alıp kendi köşelerine oturmuşlar. Yine durmadan konuşuyorlar. Ama aşktan ve devrimden değil, ölülerden ve yenilgilerden. Uzun sarı saçlı, yorgun yüzlü kadın, eskiden yaptığı gibi uzanıp arkadaşının yanağını okşuyor. Hatırlıyor musun? İlk tanışıp arkadaş olmaya başladığımız günlerdeydi. Sırılsıklam aşıktım ve terk edilmiştim. Birlikte yaptığımız bir araştırmayı bitirmek bahanesiyle gelmiştim sana. Sözde Siyah Afrika'nın sınıfsal yapısını inceleyecektik. Önüme yığdığın kitapların sayfalarını çeviriyordum ama hiçbir şey anladığım yoktu. Bir yudum konyak istedim senden. Sonra içmeye başladık. Buzdolabından yemekler çıkardın. Fasulye pilakisi ve kuru köfte vardı. Ben durmadan içiyordum. Sana yollarda yaşanan ve yollarda biten bir aşkın hikayesini anlattım. Bütün gece beni dinledin. İnsanı ne güzel bir sabırla dinlersin sen. Sonra burada, bu divanın üstünde sızdım. Ertesi sabah başım zonkluyordu. Ama gece üstüme örttüğüm battaniyenin sıcaklığı içimi ısıttı. O gece sen de bana kendi aşkını, kendi kaygılarını anlattın. Sevdiğin adamın öncekilerinden duyduğun kaygıyı, devrimciliğinin sana olan aşkından önde geldiğini sezdiğini, onu belki de bu yüzden sevdiğini ama gelecekten korktuğunu. Kısa süre sonra da evlendiniz zaten. Kısa süre sonra da onun zamanı değil demesine rağmen çocuk doğdu. Seninle o arada çok sık görüşmüyorduk. Başka yerlerde, başka alemlerdeydin. Siyasal çizgilerimiz de farklılaşmıştı sanırım. Üstelik benim hiçbir zaman olmadığım, olamayacağım kadar militandın. O da senin bu yanına hayrandı. Arkadaşım bizim saflarımızda kalsaydı, kendisi de hareketimiz de farklı yerlerde olurdu demişti bir defasında. Yumuşacık bir insandı. Onun kadar duygulu erkeğe hiç rastlamadım. Ama bilirsin, siyasal hareket söz konusu olduğunda uzlaşmasızdı. Hatta sekterdi. Yine de onunla evlendiğim için hiç pişman değilim. Onunla zenginleştiğimi, arındığımı düşündüm hep. Ölümünün verdiği acıya rağmen hala da böyle düşünüyorum. Her şeyle zenginleşiyoruz. Aşklarımızla, inançlarımızla, yenilgilerimizle, ölümlerle ve çocuklarımızla. Acı tatlı her şeyle zenginleşiyoruz. Senin de bir oğlun vardı değil mi? O nasıl? Oğlum orada kaldı. Zaten evden ayrılmış, bizi bırakıp gitmişti. Uyuşturucu bağımlısıydı. Bunu bana söylemek bile ağır geliyor. Sanki kötü bir melodram anlatır gibi. Bu yüzden kendimi hiç affetmiyorum. Suçlu bizdik. Onu çok yalnız bıraktık. Hayatımızdan ona hak ettiği payı ayırmadık. Üstelik de bunu devrimcilik belledik. Bütün bunların ayrımına vardığımızda artık çok geç kalmıştık. Demin sen kızından söz ederken ben de Eylül'ü düşünüyordum. Oğlumun adı Eylül'dü. İçimde bir bıçak yarası gibi duruyor. İşte böyle canım benim. İşte hayatlarımız. 29 kısım tekmili birden, aşk, gözyaşı, facia. Çocukluğumuzun taşra sinemalarında seyrettiğimiz kötü filmler gibi. Konular hep aynıdır. Yazılı tarihten bu yana insana dair hiçbir şeyin değişmediğine inanıyorum. İster sinemada, ister hayatta olsun. Filmler de hep aynı. Yalnızca daha iyi ya da daha kötü oyuncular, daha iyi ya da daha kötü rejisörler ya da dekorlar var. Kabul et ki kötü oyuncular değildik. Dekor da muhteşemdi. Dekor muhteşemdi gerçekten. Dünyanın dört bir yanında, yüreklerinde yeni bir dünya kurma umudu, ellerinde kızıl bayraklarıyla gökyüzünü fete çıkmış, ayaklanmış milyonlar, uçsuz bucaksız stepler, dağların dorukları, Afrika ormanları, Avrupa kentleri, Arap çölleri, Asya'nın ırmak boyları, Sibirya'nın karları, Latin Amerika'nın pampaları, varoşları, yani bütün dünyaydı. Sarı derili, çekik gözlü Çinliler, bellerinde silahlarıyla Kafkas halkları, gürültücü neşe ve umutlarıyla Ruslar, kastaniyetlerin ve gitarların eşliğinde ölen İspanyollar, hasır şapkalarının altında gizlenen Zapatistler, dağlarda savaşan Sırplar, kalpaklı Türk zabitleri, Atom bulutları içinde kavrulan Japonlar, napalm bombalarıyla yanmış çekik gözlü Vietnamlılar, barikatlarda savaşan her ülkeden, her ırktan işçiler dağlara çıkmış gerillalardı. Bir büyük yüzyıl, milyarlarca insan, cennetin gökyüzünden yeryüzüne indirileceği ve bunu insanların başaracağı inancı ve sonra tüm dünyayı sarsan büyük çöküştü dekor. Yüzü değiştirilmiş, renk renk çiçekler açmış eski kanepenin üstünde, ellerinde kanyak kadehleriyle leblebi fıstık yiyerek susuyorlar. Yorgun yüzlü sarışın kadın, belki de 100. defa uzun saçlarını örüp açıyor. Senin çok sevdiğin bir mısra vardı, galiba Aragon'un, Mutlu Aşk Yoktur şiirinden. Bir başka kader için hazırlanmış şu silahsız askerlere benziyor hayat. Bizler de bir başka kadere hazırlanmıştık. Belki de yanlışlık buradaydı. Şimdi hayattan, o anki küçük mutluluklar, küçük tatminler ötesinde bir şey beklememek gerektiğini biliyorum. Galiba insan, zaferlerden değil, yalnızca yenilgilerden öğreniyor. O kadar çok, o kadar ağır yenildik ki, dünyanın en bilge kuşağı biz olmalıyız. Aşktaki yenilgilerimiz de pek aşağı kalmaz değil mi canım? Şu minderin üstünde, geceler boyunca aşktan konuşurduk. En çok da bizi terk edip giden erkekleri sevdik. Ya da ölü erkekleri. Aşkı korumak, taze tutmak için ayrılık gerektiğinden belki de. Hala kocanla birlikte misiniz? Onunla hiç tanışmadık. Seni bunca yıl yanında tutabilen adamı tanımak isterdim. Hakkında hep iyi şeyler duydum. Bizden biraz daha genç bir doktor arkadaşım var. Kocanı tanıyor. Onun öldürülmesinden sonra ağır bir bunalım geçirmiştim. Bir süre tedavi gördüm. O sırada o genç doktor kadınla tanıştım. Güç günlerimde bana çok yardımcı oldu. Bu minderi onunla da paylaştık. Seninle yaptığımız gibi onunla da geceler boyunca aşktan ve hayattan konuşurduk. Ona seni anlattım. Dostluğumuzu, çılgınlar gibi çalışarak, okuyarak, araştırarak geçirdiğimiz yılları, eylemle, devrimle, savaşta iç içe geçmiş aşklarımızı, bize ait her şeyi. Yani sana o genç doktor kadınla ihanet ettim canım. Kocanla aynı hastanede çalıştığını yeni öğrendim. Kocanı öve öve bitiremiyor. O kadar çok seviyor ki şaşarsın. Seninle hiç karşılaşmamış ama sana da büyük saygısı var. Arkadaşının gözlerinin içine bakarak gülümsüyor. Dudağının kenarındaki çizgi bir bıçak yarası gibi derinleşiyor. Yorgunluğumun barometresi derdi bu çizgiye. Şimdi hüznünün, kederinin barometresine dönüşmüş. Daha kapıdan girdiği anda gözlerinde yakaladığı yaralı ceylan bakışı sabitleşiyor. Karşısındakine huzursuzluk veren bir sisle buğulanıyor. Beni o genç doktor kadınla aldatan sadece sen değilsin diyor. Ne zamandır duymadığı o yapay, sinirli küçük kahkahalarından birini atıyor. Sanırım kocamın sevgilisinden söz ediyorsun. Belki eski sevgilisinden demem gerekiyor ama çok da emin değilim. Zaten artık önemi de yok. Öyle ağzını bir karış açıp şaşkın durma karşımda. Döndüğümüz sırada sen buralarda değildin. Yurt dışında. Galiba İngiltere'de bir üniversitede misafir profesörlük yaptığını söylediler. Bu yüzden dedikodulardan uzak kalmışsın. İşin tuhafı dünyanın bu kadar küçük olması. Kocamla birlikte olup olmadığımı sormuştun. Bu bilgilerden sonra birlikte olduğumuzu söylersem ne diyeceksin bakalım? Arkadaşına sarılmak, onu göğsüne bastırmak istiyor ama acımış görünüp incitmekten korkuyor, vazgeçiyor. Aşktaki yenilgilerden söz ettik. Bu benim son yenilgimdi. Yanlış anlama, öteki kadının varlığı değildi sorun. Öyle bakarsan öteki adamlar da vardı. Geçici anlamsız ilişkiler. Bazen hayır demek ağır geldiğinden, bazen merak, bazen umutsuzluktan kaynaklanan araya giren garip oyunlar. Gerçek yenilgi, asıl dayanılmaz olan her şeyin böyle aşınması, tükenmesi, sıradanlaşmasıydı. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi üstünden aylar geçti. Bu ilişkiyi öğrendiğim gün sessizce çıkıp gidebilirdim. Beni geçmişimize bağlayan hiçbir şey kalmamıştı. Ne ortak savaşımız, ne paylaştığımız düşünceler, ne parti, ne eylem. Birlikteliğimizin harcı olan her şey dağılmıştı. Bedenlerin karşı konmaz çekimi, cinsellik, tenin heyecanı tükenmiş, çocuk bizi bırakıp gitmişti. Dönüş tek ve ürkek umudumuzdu. Döndük ve aslında geri dönüşün olmadığını, hiçbir yere, hiçbir şeye geri dönülemeyeceğini öğrendik. Önümüzde iki yol vardı. Boyun eğmek, yani gibi gibi yapıp yaşamak ya da isyan etmek. Hangisini seçtin? Şimdilik gibi gibi yapsam da henüz bilmiyorum. Sokak kapısında bir anahtar dönüyor. Gencecik, güzel bir kız giriyor odaya. Kanepede oturan yabancıyı görünce kısacık bir an şaşkınlıkla duruyor. Sonra işte yapay görünmeyen bir yakınlıkla gelip yanaklarından öpüyor. Sonunda gelebildiniz demek. Annem sizden o kadar çok söz etti ki. Nasıl tanıdın beni? Her şeyden. Ama asıl o güzel saçlarınızdan. Sonra gülüyor. Benim saçlarım hep böyle kısacık ve iki teldir. Anneme çekmişim. Mor ve yeşile boyanmış saçları, siyah deriden kısacık eteği, uzun güzel bacaklarını büsbütün ortaya çıkaran siyah çorapları ve aynı siyahlıktaki güzel gözleriyle bir gençlik dergisinden fırlamış gerçeküstü bir yaratık gibi. İşte bak gör diyor annesi. Şu saçlara, şu kılık kıyafete bak. Tamam, şimdi ciddi kitap okumadığımdan ve dünyaya ilgilenmediğimden şikayet edilecek. Çünkü yalnızca annemin ciddi bulduğu şeyler ciddidir ve dünyada yalnızca annemin bildiği o eski altın çağın dünyasıdır. Genç kızı içinde tuhaf bir huzursuzlukla ama hayranlıkla seyrediyor. Ne kadar güzel, alımlı, hayat dolu. Saatlerdir konuştuklarımızın tümü o odaya girdiğinden beri anlamsızlaştı, yapaylaştı. Hayattan ve gerçeklerden kopuk ağır bir melodrama dönüştü. Belki de sen haklısın diyor. Yaşlanmak bu olsa gerek. Tek dünyanın kendi dünyamız olduğunu sanmak ve onu elden kaçırdığımıza yanmak. Gel bir daha öp beni yanağımdan, o kadar güzelsin ki. Teklifsizce yaklaşıp yorgun yüzlü, ince sarışın kadının boynuna sarılıyor, minderin ucuna ilişiyor. Aranıza girip keyfinizi bozmayayım. İki arkadaş minderin üstünde oturmuş, derin konulara dalmıştınız. Ne konuşuyordunuz bakalım? Biz mi? Hiç. Aşktan ve devrimden konuşuyorduk, eskilerden. Konuşun, konuşun. Ha anne, unutmadan söyleyeyim. Bu gece çevrecilerle feministlerin ortak toplantısı var. Ben oraya gideceğim, geç gelirim. Ne demiştiniz? Aşk ve devrim mi? Ne kadar romantik. Peki sen canım, sizler, arkadaşların, sizler aşka ve devrime inanmıyor musunuz? Buna ne neden çıktı? Garanti annem bizleri böyle anlatmıştır. Ama yanlış işte. Aşkı bir yana bırakalım, devrim deyince siz ne anlıyorsunuz? Bir sınıfın bir başka sınıfı falan filan. Bakın şu değişen dünyaya, yaşananlar, yaşadıklarımız devrimin ta kendisi değil mi? İnsanın, kişinin, bireyin her türlü baskıdan, korkudan kurtulmasını savunmak, bunun savaşını vermek devrim değil mi? Mutlaka ağdalı sözler söylemek, ölmek, öldürmek mi gerekiyor devrimci olmak için? Benim şu saçlarım, şu kılığım, bu gece buluşacağım arkadaşlarım, yarınki barış gösterimiz, bu mahalleyi çöpten temizleme ve yeşillendirme komitemiz, sokak kedilerini koruma derneğimiz, askeri elbise giymeyi reddettiği için tutuklanan arkadaşımızla dayanışma eylemimiz, sonra sabahlara kadar diskoda dans etmemiz, bütün bunlar devrimin parçası değilse nedir? Haklısın diyor yavaşça. 20. yüzyıl sona ermek üzere. Yeni bir çağ açılacak. Belki devrim çoktan başladı, sürüyor da bizler farkında değiliz. Üzerimize öyle bir duvar yıkıldı ki, olup biteni anlayamamamızı hoş gör. Bu duvar bizi hiç ilgilendirmiyor. Berlin duvarından söz ediyorsanız, ikisi de insanları ezen iki erk odağının insanlara karşı işlediği büyük bir suçtan ibaretti. Özgünlükleri yok ederek özgür bir dünya kurabileceğinize nasıl inandınız? Aslında duvarın yıkılışına sevinmeniz,